Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese merhaba. Bir haftanın daha sonuna geldik. Sonbaharı başlattık. Sıcak dış politika gündemimiz bugün biraz daha teskin olmuş gibi gözüküyor. Avrupa Birliği ile ilişkileri başa çıkartacağım bugün sizin için. Çünkü dün Martin Schulz, Avrupa Parlamentosu Başkanı, Türkiye'yi ziyaret etmişti. Mesajlar var. Yine bugün Bratislava'da Türkiye gündemli toplantı var. Türkiye'yi konuşuyorlar. Almanya'dan İncirlik başta olmak üzere pek çok meselede Ankara'yı teskin etmeye yönelik girişimler görüyoruz. Bunların detaylarına bakacağız program boyunca. Fırat Operasyonu, Fırat Kalkanı Operasyonu devam ediyor. Bunun detaylarına bakacağız. Yine alttan alta tabii Kürtlerin YPG'siyle ilgili gerilimler devam ediyor. G20 zirvesi hafta sonu damgasını vuracak olan, önümüzdeki hafta bize detaylarına bakacağız. Çin'in Hangzhou kentinde liderler zirveye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere. Öncesinde mesajlar var. Sığınmacı kriziyle ilgili sizin için başlıklarım var bugün Avrupa'dan hazırladığım. Yine dünyanın dört bir yanından haberleri sizin için hazır ettim. Aktarmaya çalışacağım olanca detaylarıyla. Programın ikinci yarısında Ankara'ya bağlanacağız. Hürriyet Gazetesi'nin temsilcisi gazeteci arkadaşımız Deniz Zeyrek'le Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakacağız. 15 Temmuz darbe girişimi bir dönüm noktası oldu. Martin Schulz'un ziyareti sonrası manzara nedir ona bakacağız. Yarın Ömer Çelik, AB Bakanı Bratislava'da AB yetkilileriyle de bir araya gelecek. 28 üye ülkenin dışişleri bakanlarıyla öncesinde havayı koklamaya çalışacağız. Eksen'e başlayalım efendim. Evet, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, size dün en azından bir kısmını aktarmıştım. Çünkü temasları ve açıklamaları daha Eksen'den sonraki saatlerde daha anlaşılır oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası AB'den en üst düzeyde diyelim ilk ziyaretçi oldu. Kendisi Dışişleri Bakanı düzeyinde gelenler olmuştu ama Avrupa Parlamentosu, tabii Avrupa Birliği'nin yasama organı, önemli bir kurum ve AB'nin aldığı kararları etkileyebilecek pozisyonda bir kurum. Onun başkanı Martin Schulz Türkiye'yi ziyaret etti. Verdiği mesajlarda belki en başa çıkanı 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak hafife aldıkları aslında bunun. Konuyu bu kadar kapsamlı bilmedikleri, gerekli tepki vermedikleri yolunda vurguları dikkat çekiciydi. Adeta işte bir nevi özür diler gibi bir tutum aldıklarını söylemek mümkün. Ama diğer yandan darbe sonrasında Türkiye'de OHAL uygulamasıyla birlikte basın ve ifade özgürlüğü konusunda atılan adımları da eleştirmekten geri durmamış gibi gözüküyor Martin Schulz. Bu konuda da Türkiye'nin taviz vermemesi gerektiğini, Avrupa Konseyi'nde üyesi olduğunu vurguladı. Darbe girişimini anlayamamalarının arkasında tabii bir yandan da hani bu şekilde böylesine ortada bir olay olması, bu kadar çabuk insanların arkasından tespit edilmesi, pek çok insanın listeler çıkartılması boyutlarını fark etmemelerinde etkili olduğunu söyledi. Türkiye gazeteciler söz konusu olduğu zaman her vakaya münferit olarak bakmalı vurgusu yaptı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirlenmiş olan koşullara uygun bir biçimde bakılması gerektiğini söyledi. Başbakan Yıldırım ise bu gazetecilerin gazetecilik dışında FETÖ'ye destek olduğunu öne sürdü. Tabii geri kabul anlaşması, vize serbestisi, bunlar da başlıklardı ve bu konuda çok da bir anlaşma yokmuş gibi bir manzara var. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'den terörle mücadele yasasını değiştirmesini istiyor. Ancak Başbakan Yıldırım'ın da dediği gibi bu bir ölüm kalım meselesi, bugün böyle bir şeyi değiştiremeyiz mesajı Türkiye'nin tutumunu kabaca yansıtıyor. Küçük bir ek daha, detaylarını Deniz Zeyrek'le konuşacağız ama Martin Schulz, Salih Müslim'in yani PYD liderinin, siyasi kanadının, Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Şemsiye örgütün lideri Avrupa Parlamentosu'nda konuşmuştu. Buradan aktarmıştım size. Bu konuda Schulz'a sorular sorulunca bahsettiğiniz şahsiyeti ben davet etmezdim ama kendi görüşlerini açıklamış benim çalıştığım kurumu bağlayıcı nitelikte değildir. AP'den bir temsilci bu beyefendiyi davet etmiş ifadelerini de kullandı. Evet, bugün Slovakya'da, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da AB Dışişleri Bakanları buluşması var. Türkiye politikası üzerinde bir mutabakat sağlamaya çalışıyorlar. Öncesinde Avrupa Parlamentosu Dışişler Komisyonu Başkanı Brok vize muafiyeti için orta yol bulmaktan söz etmişti. Ama tabii pürüzler devam ediyor. Özellikle de darbe girişimi sonrası Türkiye'deki uygulamalar Avrupalıların tartışma konuları. Yine de ilk gelen bilgileri görüyorum şimdi önüme düşenlerden. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile iletişim kanalını açık tutması gerektiğini Dışişleri Bakanlarının, AB Dışişleri Bakanlarının, AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının bu mesajları verdiğini görüyoruz. Bir yandan da Ankara'ya insan hakları gibi, ifade özgürlüğü gibi konularda ısrarcı olarak kanalların açık tutulmasının önemine vurgu yapıyorlar. 6 aylık süreyle dönem başkanları değişiyor biliyorsunuz. İşte bu dönem başkanı da Slovakya. Slovakya'nın Dışişleri Bakanı Miroslav Lajak geçen hafta Ankara'yı ziyaret ettiğini belirtip AB'nin çok ağır hareket ettiğini, darbe girişimi konusunda bunu hissettiğini, çok güçlü bir his olduğunu Ankara'da aktardı. Başarısız bir darbeden sonra bazı şeyler normaldir vurgusu yaptı. Yine AB Genişleme Komiseri Johannes Hahn'ın Bratislava'daki toplantısında verdiği mesaj, Türkiye'nin zor bir siyasi durum içerisinde olduğu içeride ve temasta kalmanın önemini vurguladığını görüyorum Johannes Hahn'ın burada. İtalyan Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni'nin de Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerin askıya alınmaması gerektiğini telaffuz etmesi dikkat çekici. Ama tabii Türk yetkililere hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunu sorgulamaya devam etmeliyiz demiş. Evet, dediğim gibi Ömer Çelik AB Bakanı yarın 28 AB üyesi ülkenin 28 bakanıyla bir araya gelecek. Önümüzdeki hafta bize daha detaylarına bakacağız. Yine Almanya-Türkiye ilişkileri bağlamında da bakmak gerekiyor. Çünkü Alman hükümeti, Alman Federal Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanıyan kararına yönelik bir takım sıkıntılar içerisinde. İncirlik üssü tartışmalarını daha önce hatırlayacaksınız. İşte Der Spiegel dergisi Alman hükümetinin bu konuda kendisini meclis kararından biraz daha ayrı tutan, arasına mesafe koyan bir karar açıklayacağını söyledi. Hukuki bağlayıcılığı olmadığını vurgulayarak Ankara'yı belki teskin etmek için ilk işareti de Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'dan geldiğini söyleyebiliriz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'deki görüşmesinden sonra Steinmeier'in şöyle dediği dikkat çekiyor. Alman Federal Meclisi siyasi konularda görüşünü ifade etmek konusunda özgürdür ve buna hakkı vardır. Ancak her kararın yasal açıdan bağlayıcı olmadığını Federal Meclis'in kendisi de ifade etmektedir gibi cümleleri var. Gerçi buna tepkiler gecikmedi. Yani aşağılanmış oluruz, ülkemizi aşağılar, meclise saygısızlık olur diyen FDP lideri Christian Lindner var burada. Bu spekülasyon şaka olmalı diyor. Bu siyasi kültürün suçlanması kurbanlara tokat anlamına gelir gibi bir açıklama yaptığını görüyoruz. Yeşillerin federal lideri Simone Peter'in bu tartışma yarattı hemen Almanya'da nitekim. Ama bir yandan da yalanlama da var. Alman hükümet sözcüsü dolaylı yoldan böyle bir mesafe konulmasına dair hiçbir konuşma olmayacağını söylemiş gözüküyor. İncirlik pürüzü tabii asıl problem. Çünkü incirlik üstünde konuşulan askerleri var Almanların ve milletvekilleri de bunları denetleyebilmek için askeri mekanizmaları ziyaret etmek istiyor ama Türkiye izin vermiyor. Evet, Fırat Kalkanı operasyonuna bakalım biraz da. 10. günde Cerablus'un batısında 3 köyün daha terörist unsurlardan temizlendiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Zavgar, Tel El Agbar, Kiliye köyleri diye görülüyor. 24 Ağustos'ta başlamıştı hatırlayacaksınız. Operasyon. Bir yandan da Amerikan yönetimi sahada bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'den önce en önemli müttefik gücü olan Suriye Demokratik Güçleri ve onun başat unsuru olan Kürtlerin YPG'si savunma güçleriyle ilgili ateşkes sağlama çabası içerisinde ama Türk tarafı bunu yalanlıyor. Bir yandan da Cerablus-Karkamış arasında duvar inşası olduğu haberleri geliyor. Bölgenin mayından temizlediğine dair TSK'nın açıklamaları da vardı. Pentagon ise işlerin yolunda gittiğine dair açıklamalar yapıyor. Bunu da belirtmek lazım. Jeff Davis'in en son açıklaması IŞİD'in Türkiye sınırındaki varlığını kaybetmek üzere olduğuna yönelik. Sadece 25 kilometrelik bir alanda kaldılar diye bilgi verdi Pentagon sözcüsü. IŞİD'in dış dünya ile serbestçe iletişime geçtiği sınırdaki tek yer burası. Yakında bu da sona erecek, bunu başarmaya çok yakınız dedi. Bir yandan da 3 gündür YPG ile TSK arasında bir çatışma görmediklerini dile getirdiğini de ekleyelim. Şimdi ben başka bir yerde görmedim ama Anadolu Ajansı'nın haberinde Pentagon sözcüsü Jeff Davis'e atfedilen başka unsurlar da var. Bunları size aktarmak istiyorum. Yabancı kaynaklarda görmediğimi de belirterek Suriye Demokratik Güçlerinin büyük ölçüde Fırat Nehri'nin doğusuna döndüğünü söylemiş Davis ama bazı unsurlarının tam kontrolünün sağlanması için Mınbiç'te kaldığını söylemiş. Amaç Mınbiç'i IŞİD doğmadan önce kim kontrol ediyorsa onların kontrol etmesidir. Bunlar da Araplardır demiş Davis. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün G20 zirvesi öncesi zirveye gitmeden önce düzenlediği basın toplantısında söylediği vurguydu. Araplara verilmesi vurgusuydu Mınbiç bölgesinin. Sınır boyunca Türkiye ne yapacak, hangi yöne yönelecek? Tabii herkesin dikkati bu burada olduğu için ve bir yoğun çatışma yaşanması riski üzerinde olduğu için bu tartışmalar yapılıyor. Evet, bir başka iddia da Türkiye'nin YPG'ye katılan İngiliz vatandaşlarını, Britanya vatandaşlarını terörist olarak tanımlayıp karşı karşıya gelinirse terörist muamelesi yapacağı. İngiliz medyası bunu çok geniş bir biçimde işlemiş vaziyette. YPG saflarında en az 6 Britanya vatandaşı olduğunu söylüyorlar. Ve bunların başına iş gelebilir diyorlar. YPG'li bir sözcü her ne kadar birlikte cephe hattında bulunsa da hepsinin durumu gayet iyi diye bir bilgi vermiş. Ve burada yaklaşık 100 civarında Amerikalı, Kanadalı, Alman, Fransız ve İsveçli'nin de bulunduğunu aktarmış. Bunlar gönüllüler ama aynı zamanda YPG'ye danışmanlık yapan Britanya özel kuvvetleri de var. Amerikan özel kuvvetlerini biliyoruz ama Britanya çok fazla anılmasa da hatta Fransızların da olduğu belirtiliyor. Yani bunlara ne olacak, karşı karşıya gelinirse bir başka pürüz oluşturabilir mi diye kafalarda soru işareti doğuyor. Bu arada YPG güçlerinin dün Cerablus yakınlarında Türkiye destekli Sultan Murat Tugay üyesi bir grup militanı tutukladığı yolunda bilgiler olduğunu da aktarayım. Evet, biraz da dış basına bakalım. Bütün bu gelişmeler karşısında New York Times gazetesinde Tim Arango'nun bir analizi var. Kürtler bir kez daha, bu kez de Suriye'de Amerika'nın ihanetine uğramaktan korkuyor başlığını uygun görmüş kendisi. 1975'te CIA'nin İranlı Kürtlere silah sevkiyatının ardından Tahran-Bağdat uzlaşmasına varılınca Kissinger'ın silah akışını aniden kesmesine atıfla bu analizi yapmış ve Rakka kurtarıldıktan sonra biliyorsunuz Amerikalılar Türkiye'nin de arzuları uyarınca Kürt güçlerinin Fırat'ın batısından çekilmesini ve Rakka'ya odaklanmasını yüksek sesle dile getiriyorlar. İşte burada da Rakka kurtarıldıktan sonra Kürtlerin Amerika tarafından terk edileceği iddiası aktarılıyor ya da kaygısı diyelim. Türkiye ile ilişkileri düzeltme için eninde sonunda araya mesafe koyma endişesinin yansıtıldığını aktarın. Hal böyleyken Wall Street Journal'ın haberinde de PYD lideri Salih Müslim'in beyanatları var. Avrupa Parlamentosu'ndaki basın toplantısında YPG'nin ABD'nin çağrısına uyarak istenilen çekilmeyi gerçekleştirdiğini söylemiş Salih Müslim. Ama Suriye'de istedikleri yerde faaliyet gösterme haklarını saklı tuttuklarını eklemiş. Demiş ki YPG Suriye gücüdür. Şam'a da istedikleri her yere de gitme hakları vardır. Onlar Suriyelidir. Sadece Kürt halkını korumak üzere kurulmadılar demiş Salih Müslim. Rojova'nın ABD tanınması için lobi faaliyetleri yürüttü belirtiliyor Brüksel temasları sırasında. Müzik Bir başka bomba iddia ise Lübnan'ın Es-Sefir gazetesinden. Son dönemde Rusya'nın arabuluculuğu, İran, Türkiye, Suriye üçgeninde yeni gelişmelere dair haberleriyle dikkat çeken, iddialarıyla diyelim dikkat çeken Es-Sefir gazetesi bu kez de Putin'in Moskova'da Esad ve Erdoğan'ı buluşturmayı hedeflediği iddiasında. Daha önce MİT'ten bir heyetin Şam'da görüşmelerde bulunduğunu duyurmuştu ama bunların henüz doğrulandığını söylemek mümkün değil. Kimse sır verip, herkes sır verip sır vermiyor dersek yeridir. Evet, bu arada Suriye'nin güneyinde Şam'ın güneyindeki Deraya bölgesinde 2-300'den fazla yapılan ateşkes anlaşması uyarınca 300'den fazla Suriyelinin hükümetle anlaşıp dışarı çıkartıldığı, otobüslerle taşındığını aktaralım. Bugün G20 zirvesi için geri sayım. Liderler Hangzhou, Çin'in Hangzhou kentine, Hangzhou eyaletinde yapılacak zirve için Çin'e akın ediyorlar. Cumhurbaşkanı da gitti. Öncesinde uluslararası medyada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çeşitli başlıkları irdeleyen demeci dikkat çekti. En başta geleni Suriye ile ilgili tabii bu. Bloomberg ile yaptığı bir söyleşi. Diyor ki Moskova ve Washington işbirliği anlaşmasının eşiğindeler. Birlikte Nusra'nın hedef alınması için pazarlıklar, ben de size epeydir aktarıyorum, devam ediyor. İşte Vladimir Putin bu söyleşisinde çok yakında bu doğru yönde ilerledikleri ve çok yakında anlaşmayı nihayete erdirecekleri vurgusu yapmış. Diğer yandan da G20 zirvesinin dış politika ve Suriye krizini tartışmak için münasip bir yer olmadığını söylemiş. Bunun ancak BM kurumlarının çatısı altında ele alınması gerektiğini söylemiş Vladimir Putin. Diğer başlıklarda söyledikleri, Amerika'da Hillary Clinton Demokratik Parti'ye siber saldırılarda Rusların parmağı, Rusların devlet düzeyinde böyle işlerle uğraşmadığını söylemiş. Hillary Clinton'ın bilgilerinin ele geçirenin kimliğinin önemi var mı? Önemli olan o bilgilerin içeriğinin ne olduğu demiş. Petrol üretimini dondurma kararı alırsak demiş, uluslararası olarak dondurulması fikrini desteklediğini söylemiş ama bu durumda İran'a özel koşullar sağlanması gerektiğini söylemiş. Çünkü kendisine uygulanan yaptırımlar nedeniyle çok düşük bir seviyeden başlıyor. Üretimini yaptırım seviyesinde bırakmak haksızlık olur İranlılara diyerek İranlılara sahip çıkmış. Bugün Japon lideri ev sahipliği yapıyor. Shinzo Abe'nin Rusya ziyaretinde. Onunla da Kuril Adaları sorunu ele alınıyor. Bu yıl sonuna kadar konuşulacağı söyleniyor. Diğer yandan Rusya'nın sermaye dolaşımına yönelik kısıtlamalar planladıklarını Rusya'da belirtmiş. Bu prensipten vazgeçmek gibi bir eğilimimiz olmadı. Zor ekonomik dönemlerde bile kısıtlama yapmadık demiş. Dış borca gereksinim duymadıklarını söylemiş. Özelleştirme hazırlıkları Rosneft'in, bunlar da sorulmuş. Öncelik verilecek şirketler, petrol şirketi Başneft'in hisselerinin satılması aşamasında bu pazarda hiçbir aktöre ayrımcılık yapamayız demiş Vladimir Putin. Ekonomiye dair de Batılılardan gelen eleştirileri kendince yanıtlamış. Evet, biz daha siyasi içeriğinden tutmuştuk. De Mistura, BM'nin Suriye temsilcisinin son mesajında Suriye bağlamında aktarayım. Önemli bir siyasi girişim önermeyi planladığını duyurmuş Cenevre'de gazetecilere. Hazırlama süreci içindeyiz demiş. Eylül ortasından itibaren ortam hareketlenecek. 21'inde de BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye konulu toplantı var. Evet, biraz sığınmacılara bakalım çünkü Alan Kurdi cansız bedeni Bodrum sahiline bir sene önce vurmuştu Suriyeli. Dünyayı şoke eden sığınmacı krizinin başlangıcı değil belki ama sembolü olmuştu. İşte bunu hatırlamak lazım. Uluslararası medyada da çok sayıda Suriyeli çocuğun savaşta 5. yılını artık bitirmeye doğru yol alan bu savaşta hayatını yitirdiği vurguları var. Savaşta ölenlerin %20'si çocuk bu 5 yıl içerisinde. UNICEF'e göre genç nüfusun %80'ine tekabül eden 8.4 milyon çocuk savaştan olumsuz etkilenmiş durumda. Travma, işte intihar girişimleri, bunların hiçbiri eksik değil. Suriye Savaşı bir türlü bitmediği için bunun en büyük bedelini, elbette savaşın en büyük bedelini iki taraftan da, üç taraftan da, beş taraftan da, kaç tane taraf varsa siviller ödüyorlar. Evet, bu arada tabii Türkiye'nin sığınmacı anlaşması AB ile yapılan müzakerelerin de önemli bir noktası ama bu anlaşmanın darbe girişiminden sonra durma noktasına geldiği iddiaları eksik değil. Times gazetesi buna yer vermiş. Yunanistan'daki yaklaşık 12 irtibat subayını Türkiye'nin geri çektiğini söylüyor Times gazetesi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Avrupa temsilcisi Vincent Cochetel irtibat subayları olmadan Türkiye'ye iadelerin imkansız olduğunu söylemiş ve artık anlaşmanın işleyemez hale geldiğini söylemiş. Bu yolda henüz bir işaret gelmiyordu. Doğrusu akım da Balkanlar hattı biraz azalmıştı anlaşmanın yürürlüğe konulmasıyla ama tabii Akdeniz'den işler devam ediyor. İtalyan sahil muhafızları pazar gününden bu yana en az 14 bin insanı kurtardıklarını söylemişler. Büyük rakamlar bunlar hakikaten. Tek bir günde 1725 sığınmacının Libya sahillerinden çıkartıldığını aktarıyorlar. İtalya'da şimdi 150 bin sığınmacı var kabul merkezlerinde. İşte 2015'te bunun rakamı 103 bin diye veriliyor. 2014'te 66 bin, ne kadar arttığını siz hesap edin. Euro Observer sitesine göre de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de sığınmacı akının yeniden başlaması Yunanistan'a alarma geçirmiş durumda şimdiden. Çünkü 15 Temmuz 14 Ağustos arası 2675'i bulmuş Yunanistan'a varan sığınmacıların sayısı. Yani %86 oranında bir artışa denk geliyor. Hala 60 bine yakın sığınmacı da Yunanistan'da bu arada. Yani anlaşma işlemezse bunların nereden nasıl transfer edileceği de belli değil. Bir başka sığınmacı başlığı Fransa'nın Calais'deki meşhur sığınmacı kampı ile ilgili Fransız hükümeti burayı tasfiye ediyor aşamalı bir biçimde. Yaklaşık 7 bin diyorlar resmi rakam olarak ama 10 bini bulduğu söyleniyor. Ve Britanya'ya gitmek için bir umut kapısı, işte burada kamyonlara atlayanlar, Manş tünelini geçenler vesaire, onları dramıyla Calais gündeme sürekli düşmüştü. Şimdi İçişleri Bakanı Bernard Cézanne açıklama yapmış, buranın tasfiyesi konusunda en büyük kararlılığa sahip olduklarını söylemiş. Ekim'den bu yana 5500 sığınmacı Calais'i terk etmişler. Çünkü buradaki insanları başka yerlere taşıyorlar. Yaklaşık 161 tane özel merkez kurmuşlar Fransa çapında ama insanlar gitmek istemiyor çünkü başka yerlere buradan geçmek istiyorlar. Evet, vaktim azalıyor. Biraz daha hızlı başlıkları aktaracağım. Avrupa'da çanlar zorunlu askerlik için mi çalıyor diye bir haber başlığı gördüm Washington Post gazetesinde. 90'larda zorunlu askerliği bırakmıştı Avrupa ülkeleri ama bu sığınmacı krizi ve İslami terör saldırıları karşısında geri dönüşün sinyalleri verilmeye başlanmış. Fransızların %80'i, İsveçlilerin %70'i zorunlu askerliği destekliyorlar anketlere bakılırsa. İsveç basını hükümetin en erken 2019'da hem erkekler hem de kadınlar için zorunlu askerliğe geri dönüş planları bile yapmış. Alman hükümeti de bu yönde tasarıları değerlendiriyormuş. Şimdilik tabii Almanya'da bu destek biraz az, %36 az mı? Yok, çok da az değil aslında, %40'lara yakın bir destek olduğu gözüküyor. 2011'de tümden kaldırmıştı bu arada Almanya ama böyle bir Avrupa'da zorunlu askerlik tartışması bir yandan başlamış oldu. Evet, birkaç başlık daha aktarayım. Amerikalılar Katar ve Kuveyt'e savaş jetleri satıyorlar. 7 milyar dolar değerinde gelecek hafta kongreyi bilgilendirmeye başlayacaklarmış. İsrail biraz Körfez ülkelerine, Körfez'in Selefi Vahabi ülkelerine şimdilerdeki ilişkileri çok iyi biliyorsunuz. Bu tarz silahların satışına itiraz ediyordu. Herhalde artık işler yavaş yavaş değişiyor. Amerikalılar Ukrayna ve Kırım meselesi yüzünden Rusya'ya yaptırımları genişletmişler, listeyi arttırmışlar. Aralarında Bank Rusya'nın bulunduğu, Ukraynalıların bulunduğu liste genişletmesi durumu söz konusu olmuş. Romanya'da İçişleri Bakanı yolsuzluk skandalı yüzünden istifasını vermek zorunda kalmış. Aralık'ta da seçimler var Romanya'da. Petre Zoba zimmetine para geçirme, evinde enteresan şeyler bulunmuş. Lüks araçlar, işte böyle kocaman dev oyuncaklar. Bükreş'te 64 gencin öldüğü geçen sene bir gece kulübü yangını olmuştu. Resmi hükümet suçlanmıştı. Ondan beri teknokrat hükümet var. Onun bir parçasıydı. İçişleri Bakanı istifa etmiş. Polonya'da dayanışma sendikası, komünizmin çöküşündeki malum etkisi bir yana muhafazakarlık konusunda başı çekiyor. Pazar günleri ticareti yasaklayan vatandaş girişimi ile bir yasa çıkartılması söz konusu. Buna destek vermiş, kolları sıvamış demek lazım hatta. Sadece yabancıların olduğu yerler de dahil olmak üzere Polonya'da Hristiyan değerlere uygun olmadığı gerekçesiyle pazar günleri küçük çaplı fırınlar, dükkanlar ve benzinlikler dışında her yerin kapatılmasını istiyorlar. Dükkanlarda çalışanlar zaten çok yoksul, çok çalışıyorlar. Bir de aileleriyle bir araya gelemedikleri için Hristiyan değerleri de aşınıyor diyorlar. 350 bin imza toplamışlar ve hükümet de sağcı hükümet buna destek verir görünümünde. Gerçi Polonyalıların %62'si anketlere bakılırsa bu yasağa karşı çıkıyorlar. Evet, Almanya ve Fransa ABD ile transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı anlaşması 2013'ten beri görüşmeleri sürüyor. Bu konuda biraz bölünmüş gözüküyorlar. Merkel anlaşmaya destek vermiş. Asya'da benzer anlaşmalar yapıyor ABD ile. Biz de yapmalıyız görüşünü dile getirirken Fransızlar 850 milyon tüketici için çok büyük bir ticaret pazarı olacak burası. Bizim temellerimizi sarsmasın, bizi olumsuz etkilemesin. O yüzden daha detaylı bakmamız gerekiyor. Bazı koşullar bizim için kabul edilemez diyorlar. İşte öyle her anlaşma bize dayatılmaması gerekiyor. Koşullarına bakmalıyız diyor Fransızlar. Özellikle sağlık ve refah konusunda kilit konularda anlaşamadıkları söyleniyor. Bu arada tabii Obama görevi sona erecek yakında. Barack Obama'nın dönemi bitiyor Ocak ayında. 8 Kasım'ın galibi kimse ona devredecek ve onun yerine geçen Clinton ya da Trump'ın bu ticaret anlaşmasıyla çok ilgilenmediği yolunda bilgiler var. Evet, Nicolas Sarkozy tekrardan Fransa'da Cumhurbaşkanı olmaya soyundu. Size aktarmıştım son demeçlerini. Yeni kitabı Her Şey Fransa için bestseller listesinin en başına yerleşmiş. 32 bin kopyayla 3 gün içerisinde geçen hafta yayınlanır yayınlanmaz. En son işte Burkini yasağı başta olmak üzere Fransa'nın seküler değerlerini savunmasıyla öne çıkmıştı Sarkozy. İskoçya'da başbakan, birinci bakan deniliyor. Nicolas Sturgeon. Artık Brexit oldu, yeniden bağımsızlık referandumu yapıp yapmamak için bir sondaj yapalım demiş. Yeni araştırma başlatmış durumdalar. Kasım sonunda St. Andrews gününde sonuçlar açıklanacak. Bakalım buna göre belki İskoçlar yeniden bir bağımsızlık referandumu düzenlenebilir. YouGov en son anket yapmış ve %54 bağımsızlığa karşı çıkıyor. %46 bağımsızlıktan yana. Ki 2 sene önce ben de gidip Edinburgh'da izlemiştim bu referandumu. %55 oranında oyla Britanya ile birlikte kalma kararı almıştı. İskoçlar ayrılık yanlısı karar almamışlardı. Evet, bu arada Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un hayatını yitirdiği yolunda bilgiler geliyor. 1989'da başına geçmişti eski Sovyet Cumhuriyeti Özbekistan'ın. 91'de bağımsızlığını kazandığından bu yana aralıksız yönetti. Erkek çocuğu da yok, bir kızı var. Yerine kim geçecek? İslamcılarla mücadele var o Özbekistan'da. O yüzden herkesin dikkatleri bir yandan orada. Kesin doğrulanmış değil ama Başbakan Binali Yıldırım Kerimov'un öldüğünü kendisi ilan etti. Ve Özbek halkına da taziyelerini iletti. O bilgiyi de aktarayım en son. Pakistan'ın Mardan kentinde Hristiyanların yaşadığı bölgede intihar saldırısı düzenlemişler. En az 10 ölü 40 yaralı diye görüyorum. Ve Brezilya'yı da takip etmeye çalışıyorduk. Dilma direniyor. Yerine geçen Michel Temer muhafazakar yeni devlet başkanı diyelim 2018'in sonuna kadar ülkeyi yönetecek. Çin'e gitti G20 zirvesine katılmak üzere ama Dilma da onun hakkında ki yolsuzlukları gündeme getirmiş durumda. Dilma Rousseff eski gerilla lideri kolay kolay mücadeleyi bırakmayacak. Azledilmiş olabilir bu hafta ama Michel Temer'in peşini bırakacak gibi gözükmüyor. Ekonomik kriz Brezilya'nın başında. Gerçi işte Çin'e gittiğinde mesaj vermiş Michel Temer, yeni bir sayfa açmaları gerektiğini söylemiş ama bakalım nasıl açılacak. Evet, son olarak Afrika'dan Gabon'dan size aktarmak istediklerim var. Orta Batı Afrika Cumhuriyeti petrol emirliği deniliyor. Bölgenin petrol emirliği küçük ülkesi Fransız sömürgesi eski Gabon. 50 senedir Bongo ailesi yönetiyordu bu ülkeyi ve hafta sonundaki seçimlerde ortalık karıştı. Çünkü devlet başkanı Ali Bongo 2009'du yanılmıyorsam, evet 2009'da babasının yerine başa geçmişti. %49.8'de yeniden seçildiği açıklandı. Rakibi eski Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Jean Ping'in de 48.2'de kaldı. Usulsüzlük var dediler ve ortalık karıştı. Başkent Libreville dahil pek çok kentte gösteriler var, şiddet var. 1000'den fazla kişi tutuklandı deniliyor ve BM uyarıyor. BM Güvenlik Konseyi Gabon krizini görüşecek. Babasından sonra iş başına geldi diyoruz. OPEC üyesi bir ülke Gabon. Zenginlik var ama eşitsizlik var. Nüfusun 1/3 ki 1.8 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor. %80'inin Hristiyan, %20'sinin de yaklaşık Müslümanlardan oluştuğunu Gabon'un aktarmış olayım size. Efendim, Eksen'in ilk yarısını böylece tamamladık. Aino Vena'dan Waltz to Paris'i dinleyelim. Daha sonra buradayız Deniz Zeyrek'le birlikte, bizden ayrılmayın. I sat on the bench, you sat on my lap. You were wearing color red and I hated it. For me it's too obvious, for you it's a way of more tender existence. I sat on the bench, your mouth glued to mine, your hand around my waist, so I had the time to feel that something will arrive, a storm, a beginning of a sentence. Parmi de peintures de Rembrandt, il y a que tes cauchemars, baby. Parmi de peintures de Rembrandt, il y a que tes cauchemars, baby. Just you and me, oleanders in the air, it was hard to breathe. Every time you spoke, you came so close, the violence, damn the violence in me. Silence in the air, silence is rare, in the city of constant romance. Silence in the air, silence and despair, it's void of no return, baby. Parmi de peintures de Rembrandt, il y a que des cauchemars, baby. Parmi de peintures de Rembrandt, il y a que des cauchemars, baby. Parmi de peintures,
tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci arkadaşımız, Ankara temsilcisi Hürriyet Gazetesi'nin Deniz Zeyrek var. Hoş geldin Deniz.
Hoş bulduk Ceyda, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Ben programın ilk bölümünde dünya işlerine başlarken tabii Türkiye'den başlıyorum. Bu kadar yoğun bir gündemimiz var ki bütün dünya Türkiye ile ilgileniyor. Dünya işlerine bakınca Türkiye'ye bakmamak mümkün olmuyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'dan tut da bugün Slovakya'da dönem başkanı, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Dışişleri Bakanları toplantısına dair elime bu saate kadar gelen bilgileri aktarmaya çalıştım. 15 Temmuz bir dönüm noktası oldu anlaşılan. Şöyle bir kuş bakışı verilen mesajlara baktığımız zaman Türkiye'ye karşı gerekli hassasiyetleri Avrupalıların sergileyemediklerinden pişman oldukları gibi bir izlenim ediniyorum verilen mesajlardan. Tabii bir takım eleştiriler baki, özellikle ifade özgürlüğü gibi konularda ve basın özgürlüğü gibi konularda, ama öte yandan da sanki Ankara'nın kalbini almaya çalışıyormuş gibi bir izlenim edindim. Paylaşır mısın bu izlenimi? Martin Schulz'un diyelim en üst düzeyde Martin Schulz'un geldiği bu son temaslardan sonra.
Evet. Zaten Martin Schulz bunu çok açık bir şekilde ifade etti. Yani geç kaldık ifadesini kullanmaktan çekinmedi. Ve basın toplantısı aslında yani çok geride kalmış, bizim geçmişte tanık olduğumuz basın toplantılarından biri oldu. Uzun zamandır bu tür bir basın toplantısı yaşamamıştık. Adeta Başbakan Binali Yıldırım'la Avrupalı karşıtı basının önünde canlı yayında polemiğe girdi. İşte terörle mücadele yasası konusunda, darbe sonrasında gösterilen tepki konusunda vesaire. Bir çok enteresan bir basın toplantısı izledik. Orada çok net bir şekilde tablo ortaya çıktı. Biz önceki günlerde de Carl Bildt'i, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt'i Ankara'da ağırladık. Onda da benzer bir şey vardı.
Ama yani, o tam destek vermişti Türkiye'ye. Yani hatta Avrupalılara, değil mi? Carl Bildt Avrupalılara ya ne yapıyorsunuz falan diyen Carl Bildt'ti galiba. Bu biraz daha...
Evet, ama ikiye bölündü şimdi. Avrupalılar, aslında Amerikalılar da bu kategoride sınıflandırmak lazım. İkiye bölündüler. Bir kısmı olup bitene yoğunlaştı. Bir kısmı darbecilerin yaptıklarına yoğunlaştı. Evet. Maalesef Türkiye açısından kötü olan, Avrupalıların çoğunun darbe girişiminden sonra olup bitene yoğunlaşmasıydı. Oysa Ankara'da bir Avrupalı büyükelçi bize bu konuyla ilgili röportaj da vermişti. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştı ilk demeç diye. İngiltere'nin Ankara büyükelçisi Richard Nour. O şunu söylemişti. Yani şu anda olup bitenden bağımsız olarak Türkiye'de 15 Temmuz gecesi korkunç bir şey yaşandı. Bu ülkenin işte meclisi, demokrasisi, halkı ateş altına alındı. Şimdi öncelikle bunu bir kenara koymamız lazım demişti. İşte Avrupa bu fotoğrafın bu kısmına çok bakmamıştı. Dün Schulz çok net bir şekilde şunu ifade etti. Biz birdenbire bu kadar insanı böyle hazırmış gibi gidip tutuklamalarını, gözaltına almalarını garip karşıladık. Bunu da bugün buradaki temaslarımızda anlattık. Onlar da bize yanıtlarını verdiler. Hatta Başbakan Binali Yıldırım basın toplantı sırasında o yanıtı tekrarladı. Yani biz bunu daha önceden başlattığımız bir süreçte 2-3 yıldır bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorduk. Dolayısıyla bu darbe girişiminin başarısız olmasından itibaren o daha önceki yaptığımız çalışmalar üzerinden harekete geçtik. Yani biz ayrıca dedik ki biz darbecilerin önemli dokümanlarına ulaştık. Onların listelerine ulaştık. Bu listeler bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Yani böyle bir tablo var. Ceyda, Avrupalılar Türkiye'nin darbecilere yaptıklarına konsantre olup darbecilerin yaptıklarını göremediklerini itiraf ediyorlar.
İtiraf ediyorlar, ama bir yandan da tabii Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini de kabul ettikten sonra bu olağanüstü dönemin herhalde sonunun gelmesini istiyorlar olsa gerek ki bu kadar Schulz ifade özgürlüğünden tutun da işte tek tek insanların hukuk önünde somut pozitif hukuku uyarınca eylemlerinden dolayı sorumlu tutulmasını vurgulamaktan da bir yandan vazgeçmiyor gibi geliyor bana.
Tabii
yani
şunu...
şöyle bir şey var. Tabii bu Türkiye'nin AB üyeliğini askıya alalım diyenler de geçtiğimiz haftalar içerisinde ortaya çıktı ama bir yandan da bunu göze alamıyorlar galiba.
Şimdi Avrupa bir kere Avusturya'da, Almanya'da bazı siyasetçiler Türkiye'nin Avrupa'da yeri olmadığını geçen hafta açık açık söylediler.
Evet.
Almanya'da başbakan yardımcısı, Avusturya'da başka bir bakan bunu çok net bir şekilde ifade ettiler. Bu işin bir boyutu ama Schulz'un ifade ettiği, altını çizdiği bir nokta var. Dedi ki bizim Türkiye ile Avrupa Birliği arasında basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü konusunda bakış açımız çok farklı.
Hı hı.
Bu haliyle terörle mücadele yasasına da yansıyor.
Evet.
Şimdi Binali Yıldırım diyor ki biz gerçekten de Türkiye'de öyle bir tablo var şu anda. PKK, IŞİD, işte FETÖ, böyle bir mücadele var ve terörle mücadele yasasında böyle bir dönemde bir zafiyet yaşanmasın diyor hükümet.
Hı hı.
Ama Avrupalılar da diyor ki terörle mücadelenizde terörün tanımı, teröristin tanımı konusunda ciddi sıkıntılar var. Bunları giderin.
Hı hı.
Türkiye de diyor ki bu nasıl yapayım ben bu kadar örgütle mücadele ederken bunu.
Evet ama sonuçta burada, mesela yani işte Necmi Alpay gibi isimlerin hakikaten dil bilimcinin.
Ha, tam oraya
şimdi çok böyle hani klasik bir danışmanlık
tam,
hani içerikten çok haberi olmadı aşikarken içeri alınması filan. Yani bunlar herhalde Avrupalıların.
Tam onu söyleyecektim.
Evet.
Yani Avrupalılar da diyor ki basın özgürlüğü, terör tanımı ayrı şeylerdir. Yani Avrupa'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları çok açıktır. Ne terördür, ne basın özgürlüğüdür, ifade özgürlüğüdür. Bunların sınırları bizde ayrıdır. Yani 70 yaşında bir kadının, işte bir gazetenin yayın kurulunda olduğu için terör örgütü üyesi sayılmaması lazım.
Hı hı.
Şimdi Avrupa ile Türkiye'nin terör tanımına, terör örgütü üyeliği tanımına yönelik bakışları burada ayrılıyor. Basın özgürlüğü konusunda da başbakan yine basın toplantısındaki atışmadan kareler aktarmaya çalışıyorum. Başbakan işte gazetecilik ve terör örgütü üyeliği konusunda Türkiye'nin o klişesini kullandı bir kez daha. Yani terör örgütü üyeleridir, gazeteci olmaları bir şeyi değiştirmez. Ama Avrupalılar yine geçmişte onlar da kendi klişelerini kullanıyor. Avrupa'nın da klişesi var bu konuda. Yani klişeyi olumsuz anlamda kullanmıyorum bu arada. Onlar da diyor ki bir gazeteci bir konuda fikrini beyan edebilir. Onu işte dile getirebilir ama şiddeti teşvik etmedikçe,
hı hı,
işte terörü teşvik etmedikçe bunu ifade etmesi basın özgürlüğü. Şimdi burada o kadar büyük bir, o kadar derin bir görüş ayrılığı var ki bu ayrılığın ortadan kaldırılması zor görünüyor. Yani evet Avrupalılar 15 Temmuz gecesi Türkiye'de yaşananları bu işte canilerin Türkiye'ye yaşattığını yeterince göremedikleri için bir pişmanlık duyuyorlar, bunu ifade ediyorlar.
Hı hı.
Ama bunun Türkiye'de her şeyin muhteşem gittiği anlamına gelmediğini de peşi sıra söylüyorlar.
Peki Deniz, bu basın toplantısı, bu atışma, senin çok uzun süredir görmediğimiz diye altın çizerek vurguladığın atışmadan yola çıkarsak, Türkiye ile AB ilişkileri hakikaten ne yöne doğru gidiyor? Yani en azından kısa vadede olmasa bile orta vadede daha önceden çok eleştiriler, çok ya da saptamalar yapıldı. Yani bitti artık hani Türkiye'nin AB macerasının bittiğine kanaat getiren AB uzmanlarımız da var ama artık bu son gelişmeler biraz böyle bir hat kayıyor tümüyle kaydı. Özellikle Orta Doğu bağlamındaki gelişmeler, Türkiye'nin dış politikasına yeniden bir dizayn etmeye çalışması, hatta Amerika ile ilişkilerinin soğuması, Batı hattı ile ilişkilerin soğuması, bütün bunlar düşünüldüğü zaman bu basın toplantısında tamam peki Avrupalılar anlıyorlar ama anladıklarını kabul etmeyecekler gibi de bir izlenim ediniyorum. Bu da herhalde orta vadede ilişkilerde hakikaten kırılma yaratma potansiyeli en azından taşıyor olsa gerek.
Evet. Yani Ceyda şunu söyleyeyim. Doğrusunu istersen şu anda hani öncelikler sıralaması yaparsan Türkiye'nin Avrupa Birliği gibi bir gündeme ilk beşe girmez. Avrupa içinde öncelikler sıralaması yaparsan mülteci sorununu bir kenara bırakıyorum. Türkiye öncelikler arasında yer almaz. Yani ilk beşi bırak ilk
Ama
ona da girmez.
mülteci hikayesi çok önemli tabii onlar için, o yüzden
Evet, yani onların şu anda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği meselesini getirip sıkıştırdıkları nokta bu mülteci meselesidir. Onun dışında Türkiye üye olsun, müzakereleri tamamlatsın vesaire gibi bir gündemleri yok. Daha kötüsünü söyleyeyim ben. Avrupa kavramı artık sorgulanır vaziyette. Şimdi Türkiye'nin ihracat rakamlarına baktık biz geçen gün. Bir numarada hep Almanya vardı. Almanya ile ticarette ciddi bir düşüş yaşanmış.
Öyle mi?
İngiltere ile ticaretimiz artmış. Ne zaman olmuş bu? İşte İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmaya referandumla karar verdiği tarihten itibaren. Yani Avrupa siyasetinde de yeni bir kaos ortamı var ve o kaos ortamından nasıl bir tablo ortaya çıkacak onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla hani merhum İsmet İnönü'nün yeni bir dünya kurulur biz de orada yerimizi alırız cümlesi bugün Türkiye için de başka ülkeler için de geçerli. Yani Avrupa Birliği üyesi olmak şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve hükümetinin çok öyle olağanüstü ön sıralarında bir gündemi değil.
Tabii bu da biraz şeyi etkileyecek herhalde. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Aynı şekilde görüyorum daha doğrusu. Ama Türkiye'nin bugüne kadar özellikle de bu hükümetin diyelim 13-14 senelik bu hükümetin en büyük motor güçlerinden bir tanesi bir parça işte Avrupa Birliği çerçevesi diyelim. Yani bu çerçeve düzgün uygulanmasa da iki taraftan da kaynaklanan tabii ki Avrupalıların da bu müzakereleri yürütüş biçimlerinin herhalde çok büyük payı olduğunu söylemek gerekiyor. Gereken önemi vermemeleri de burada kritik bir şey ama sonuç itibariyle hani Türkiye'nin demokratikleşmesinin bir motor gücü haline getirilmişti. En azından kamuoyunda böyle bir yaygın bir görüş vardı. Gerçi ara ara çıkıp Ankara kriterleri Kopenhag kriterlerinden vazgeçip Ankara kriterleri de denildiği olmuştu ama şimdi Ankara kriterleri zaten bu OHAL yasasıyla birlikte bambaşka bir şey haline geldi. Buradan çıkış görüyor
Evet
musun
ama
sen? Yani
işte Ceyda
demokratikleşme
yani
bağlamında. Yani artık demokrasi, dünyada demokrasi diye bir insan hakları,
işte
demokrasi, özgürlükler.
tam da onu söyleyeceğim. Yani sence şu anda Avrupa'da bir demokrasi kaygısı var mı?
Evet,
Demokratikleşme kaygısı var mı?
orada da
Yani
mı?
Fransa'da şu anda Türkiye gibi o halde yönetiliyor. Yani evet IŞİD'i kapsıyor vesaire ama yani Nice plajlarında başörtülü kadınlara yapılan şeyler normal mi?
Evet. Dünya
Yani
bambaşka bir çatışmaya gidiyor demokrasinin
tabii
ötesinde her şey.
yani dolayısıyla da oralarda bunlar yaşanırken onların bizi demokratikleştirmesi gibi bir beklenti de bence şu anda çok iyimser bir beklenti. Yani
Yo, hiç öyle bir
mesela
beklentim olduğundan değil. Ben tam tersine, ben de bu resmi böyle görüyorum ama artık bu şey bir devir kapanıyor sanki. Aslında onların alameti olsa gerek bütün bunlar. Yani Türkiye'de de, Avrupa'da da ve artık bunları demokrasi üzerinden konuşmanın beyhude olduğu bir döneme girdik ve bunun tezahürlerini yaşıyoruz gibime geliyor. O açıdan söyledim ben de sana.
benim gördüğüm yani Avrupa'daki şu anda yaşanan sorunların büyük bir kısmı da Orta Doğu kaynaklı sorunlardan kaynaklanıyor.
Evet.
Yani göç meselesi bunların başındadır. Onun neden olduğu, onun tetiklediği işte güvenlik, işsizlik, istihdam, ekonomideki durağanlık vesaire gibi şeyler de peşi sıra geliyor.
Evet.
Yani Irak'a, Suriye'ye vesaire ihracatı duran Almanya, Avrupa yoksullaşıyor. Yoksullaşmak da yetmiyor. Bir de ürün satamadığı ülkelerden insanlar akın akın bize iş verin, bize işte yiyecek verin diye oralara
Geliyor.
akın
Evet.
gidiyor. Yani böyle bir kaotik ortam ortaya çıkmış. Dolayısıyla önümüzdeki dönem Orta Doğu durulmadan, Suriye normalleşmeden, ben Avrupa'nın, Türkiye'nin gündeminin normale dönmesini beklemiyorum.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz Deniz Zeyre'ye. Biraz böyle bir tur yapmaya çalıştık. Hem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yönelimini anlamaya çalıştık ki çok da hayırlı bir yere gitmiyor gibi gözüküyor. Hem de tabii ki bütün bunlar dünyanın yöneliminden bağımsız. İyi, çok teşekkürler Deniz Zeyrek.
İyi yayınlar.
Efendim, haftanın son günü, Eksen'in sonuna geldik. Size bir Rus şarkıcıyla veda edeceğim. Bir dinleyicimizin de talep ettiği üzere. Julia Savicheva'dan Eslivi Sergey'le. İnşallah doğru söyledim.
Проходят дни, пролетают года, высыхают океаны. А ты одна в твоей душе и глазах, эти слезы, эти раны. Но не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle.